بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم حجلarımız bugünümüzde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir azametli içerisinde büyük faydaları ihate eden, büyük faydaları ihtiva eden bir hadis hakkında konuşuruz. Buhari Müslim'in rivayet ettiği bu hadis İslam'ın davet esaslarını özünde ihtiva etmiştir. Nasıl davetçi, nasıl davet edir diye bu esasları bu hadis ihtiva edilerek beyan etmiştir. Bu hadisi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet edir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiği zaman davet etmek için gönderdi. Davete gönderdiği zaman ona şöyle anlattı. Ya Muaz, inneke te'ti kavmen min ehlil kitab فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةً لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ. Ey Muaz, sen kitap ehlinden olan bir toplumun içine gidiyorsun. Onları davet etmeye gidiyorsun. Onlara davet ettiğinde ilk davet edeceğin şey onlara La ilahe illallah, Allah'tan başka hak bir ilahın olmadığını anlat. Ve enni Resulullah, benim de Allah'ın hak Resulü olduğumu anlat. Fe inhum ata'uke lidalik فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Eğer onlar senden bunu kabul ederlerse onlara anlat ki Allah gün ve gece arzinde onlara beş vakit namaz kılmayı farz etmiştir. فَاِنْهُمْ اَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Bundan sana, senden bunu da kabul ederlerse onlara anlat ki Allah onlara varlıların üzerine zekatı farz etmiştir. Varlılardan götürülerek fukaraya taktılar. Kasıplara verirler. Fe inhum ata'uka lidalik, senden bunu da kabul ederlerse ve iyyake ve karaime emvalihim, onların mallarının iyilerini götürmekten çekin. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, mazlumun duasından kork. فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ. Bil ki Allah'la mazlumun duası arasında hicap yoktur. Onun duası kabuldur. Mühterem kardeşlerim, bu hadis büyük faydaları ihate eden, büyük faydaları kendinde cem eden, toplayan bir hadistir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin içerisinden davete Muaz radıyallahu anh'ı seçti. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı sahabeler içerisinde en ilimli, en alim sahabelerden birisiydi. Bir hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor ki Muaz kıyamet gününde alimlerin önünde haşrolunur. Onun ilmine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu davet için seçti. Bu da bize hangi faydanı veriyor? Daveti bilen bir insanlar yapması gerekir. Bilmeyen insan, ilmi olmayan insan davet ederse o daveti dağıtar. Davete faydası olmaz. İnsanları Allah'ın dininden uzaklaştırar. Davetçi için şartlar vardır. Bir insanın, bir alimin davet etmesi için şartlar vardır. O şartlar olmazsa onun davete verdiği hayır, verdiği zarardan daha az olur. Verdiği zarar hayrından daha çok, daha büyük olur. Bu şartlardan birincisi davet eden insanın Allah için davet etmesidir. Allah'a çağırmasıdır. İnsanları Allah'ın dinine davet etmesidir. kelime-i tevhide, la ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah kelimesine çağırmasıdır. Davetçi buradan başlamalı. Davetinde ihlaslı olmalı. Davetini başka dünya manfaatleri için yapmamalı. Para toplasın diye davet etmemeli. İnsanları etrafına cam etmek için, toplamak için davet etmemeli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, kim ilmi, Allah'ın dini olan bu ilmi meclislerde başta oturmak için, insanların karşısında övünmek için, alimlerle mücadele etmek için öğrenirse Allah Teala ona cenneti haram eder diye anlatmıştır. İnsan ilim öğrendiği ve öğrettiği zaman niyeti Allah'ın dinini yayma olmalıdır. İlk niyet olarak cehaleti kendinden kaldırman gerekir. Sen öğrendiğin ilme emel etmek için öğrenirsin. Aynı zamanda başkalarına da anlatarak onlardan da cehaleti kaldırmak için, onların da bilmediği şeyleri onlara anlatmak için öğrenirsin. İhlas bu şekilde olur. Davet ettiğin zaman Allah'ın dini için çalışırsın. Allah'ın dini için davet edirsin. Benim etrafımda olsunlar, benim cemaatim, benim fırkam, benim mezhebim diye davet etmezsin. Bir insan hidayete gelirse, bir insan Müslüman olursa sen buna sevinmen gerekir. Bakmazsın, bu senin elinle Müslüman oldu yahut senin Müslüman kardeşinin eliyle Müslüman oldu. İhlas ehli buna bakmaz. Kalbinde ihlas olan bir insan buna sevinir. Onun için fark etmez. Bir kafirin Müslüman olması onun için bir sevinçtir. Fark etmez. O senin elinle Müslüman oldu, benim elimle Müslüman oldu. Ama ihlas olmadığı zaman ona kızar. Nasıl ben davet ediyorum, benden kabul etmedi, filan kez elimde benden daha küçük, onunla kabul etti. Bu neyi bir delil? Bu hemen insanda ihlasın olmamasına bir delildir. Kalbinde davetinde sadık olmamasına bir sübuttur, bir delildir. İhlaslı bir insan bu niyet üzerinde olmaması gerekir. Bu davette birinci şart budur. İkinci şart, davet eden bir insanın ilimli olmasıdır. İlimsiz insan davet ederse davette fayda vermez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de davete Muaz radıyallahu anh'ı seçti. Yüzlerce binlerce kişilerin içinde, ashabının içinde Muaz radıyallahu anh'ını davet için seçti. Sebep ne? Sebep Muaz radıyallahu anh'ın sahabelerin içerisinde en ilimli sahabelerden biri olmasıydı. Buna bir delil de ayet-i kerimede Allah Teala şöyle anlatıyor. Kul hâzihi sebîli ed'u ilallâhi alâ basîratin enâ ve men ittebe'anî. Ey Resulüm, de ki bu işte bu benim yolum. Ben ve benim üzerimde, bana tabi olanlar besiret üzerinde, ilim üzerinde Allah'a davet ediyoruz. Daveti ne üzerinde yapıyoruz? İlim üzerinde yapıyoruz. Cahil insan davet ederse davete yalnız zarar verir. Bugünümüzde bazı Müslümanların kendine davetçi diyerek, kendini davetçi zannederek, alim zannederek Allah'ın dininde fetvalar veriyorlar. İlimsiz olarak Kur'an-ı Sünnet'e muhalif olan fetvalar veriyorlar. Bu da Allah adına ilimsizle konuşmaktır. Allah'ın dinin adına ilimsiz konuşmaktır. Allah Subhanahu ve Teala ve şöyle insanlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor. Allah adına ilimsiz konuşandan daha zalim kim olabilir? Yani bu insan en zalim insan. Allah'ın dini adından konuşar, Allah'ın onun Resulü'nün söylemediği bir şeyleri söyler. Müslüman bildiği, öğrendiği bir şeye davet eder. Bilmediği zaman söylersin ki bilmiyorum. Bilmemek bir problem değil. Bilmezsin, öğrederler seni. Ama Problem nerede? Bilmediğin zaman, bilmemezlik üzerinde insanları anlatmak istersen, insanları ilimsiz olarak davet etmek istersen. İkinci şartlardan üçüncüsü, davette olan bir insanın davetinde hikmetli olmasıdır. Davetinde hikmetle davet etmesidir. İnsanlara hikmetle anlatmasıdır. Bu konuda Allah Teala şöyle anlatıyor. وَدْعُوا اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنَ Rabbinin yoluna hikmetle, güzel mucize ile davet et. Ve onlarla güzel şekilde cidal yap. Davetinde hikmetli olmazsın, Müslümanları etrafından dağıtırsın. Bir insanlara karşı şiddetli olursunsa, onların kalbini kırırsın. Onları etrafından dağıtırsın. Bak, Allah Subhanahu ve Teala öz Resuluna, bu ümmetin an hayırlı olan bir insanı, mehlukatın, yaratılmışların en üstünü, Adem evladının seyyidi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle hitap ediyor. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Sen taş yürekli, sert bir insan olsaydın, onlar senin etrafından dağılışardılar. Haşa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde olardısa, onlar onun etrafından giderlerse, bir davetçi bu şekilde olarsa, taş yürekli, insanlara karşı sert olarsa, o nasıl davet edir? İnsanlar ondan kabul etmez. Davetçi, insanlarla güzel ahlakta davranmalı. Her bir şeyi hikmetle anlatmalı. Delil üzerinde, Kur'an ve sünnet üzerinde anlatmalıdır. Davetçinin üzerine düşen haklardan biri de davetinde sabırlı olmasıdır. Davet ettiği zaman davetinde sabır vaciptir. Davet yolu zor bir yol. Meşakkatlı bir yol. Sen bunu başarmıyorsunsa, buna gücün yetmezse, o zaman davet senlik değil. Senin gücün yetmeyen bir şey. Davette ne lazım? Sabretmen lazım. Bir Müslüman sana kötü konuşar. Senden kabul etmez. Başka birisi diliyle sana eziyet verir. Hakkına girer. Bunların hepsine sabretmen gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davet yolunda hangi eziyetler gördü? Mekke müşrikleri neler yapmadılar? Medine'ye geldiği zaman bile onu rahat bırakmadılar. Medine'de münafıklar ona neler yapmadılar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daveti bıraktı mı? Daveti terk etti mi? Hayır, asla. Davetçi bu şekilde olması gerekir. Ona göre bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davete seçtiği insanın Muaz radıyallahu anh bu vasıflarına göre onu davete seçmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona başka bir şey de anlatıyor. İnneke te'ete gavmen min ehlil kitab. Sen kitap ehlinden olan bir toplumun içerisine gelirsin. O zaman da Yemen'de yaşayanların çoğusu Hristiyan ve Yahudilerdi. Aslında Hristiyanlar daha çoktu Yemen'de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların kitap ehli olduğunu anlatıyor ki onlarla nasıl davet yapman gerekir? Bunu bilmen gerekir. Bu da davetçinin bilmesi vacip olan şeylerden biridir. Davetçi, davet ettiği insanların halini bilmesi gerekir. Karşısındaki insan Hristiyan mı? Yahudi mi? Dini olmayan birisi mi? Yoksa Müslüman mı? Müslümansa hangi halı, Müslümanın ama Müslümanların da halı müktelif. Bazıları kendine Müslüman söylüyor, İslam'dan hiçbir ameli yok. Namazı yok, orucu yok. Bunun davetiyle namazı olup orucu olup bazı asilik, bazı günahları yapanın halı davet üslubu bir değil. Her bir insanın kendi halına göre davet edirsin. Aynı şekilde davet ettiğin adamın yaşına, onun sinine bakırsın, yani onun halına bakırsın. Senin beraberinde mi? Senden küçük mü? Senden daha büyük mü? Onun vazifesine bakırsın. Mesela insan var, sade bir insan, onu davet ettiğin şekilde, normal bir şekilde davet edirsin. Ama bir insan vazife sahibi. Vazife sahibinin kabul etmesi zor. Onunla sert, şiddetle konuşsan asla kabul etmez senden. Onunla daha iyi bir şekilde konuşursun. Bunların hepsini davetçi bilmesi gerekir. O yüzden de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor ki اِنَّكَ تَأْتِ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Sen kitap ehlinden olan bir toplumun içerisine gelirsin. Ve bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona nasıl davet etmesini anlatıyor. فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Onları ilk davet ettiğin şey La ilahe illallah şehadeti olsun. Onlara kelime-i tevhidi anlat. Onlara anlat ki ibadet yalnız Allah için olmalı. Allah'tan başkasına ibadet yapılmaz. Allah'tan başkasına secde edilmez. Allah'tan başkasına kurban kesilmez. Allah'tan başkasına dua edilmez. Tüm ibadetler hepsi Allah'a olmalı. İsa Allah'ın kuludur. Onlara bunu anlat. O Allah'ın bir Resuludur, bir elçisidir. İnsanlara bunu anlat. İsa'ya ibadet etmekten onları ona yasak et. Kelime-i tevhidi anlat. Tüm peygamberlerin daveti de bu kelime üzerinde olmuştur. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهُ وَاِجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz her bir ümmete, her bir kavme bir peygamber gönderdik, bir Resul gönderdik. Ne için? Onlar tek Allah'a ibadet etsinler. Allah'tan başka ibadet olunan tağutlardan, putlardan uzak dursunlar. Bu da La ilahe illallah kelimesinin manasıdır. Onun mealidir. İnsanın yaratılışında gaye de bu. Yaratılış gayesi bu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etmek için yarattım. Allah Subhanahu Teala insanın yaratılış gayesini bu şekilde anlatıyor. Sen bu dünyaya Allah'ın ibadetini, Allah'ı ibadete tekileştirmek için geldin. Yemek, içmek, yaşamak için değil. Bunlar da lazım. Bunlar da hayatın talep ettiği bir şeyler. Ama sırf bu şeyler için değil. Eğer bir insan kendinin bu dünyaya yalnız yemek, içmek ve şehvani hisler için geldiğini zannederse, o bilsin ki Allah Teala o şeyler için hayvanları yaratmış. İnsanları değil. Yalnız şehvani hisler için yaşayan hayvanlardır. Ama insan ise öyle değil. İnsan bu dünyaya Allah'ın ibadetini hayata geçirmek için, Allah'ı ibadette tekleştirmek için geldi. Müslümanın akidesi bu şekilde olmalı. Yalnız tek Allah'a ibadet etmeli. Ondan başkasına çağırmamalı. Ondan başkasına dua etmemelidir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatıyor. Ki onları en birinci davet ettiğin kelime La ilahe illallah kelimesi olsun. Başka hadisin başka bir rivayetinde İle en yuvahhidullah Onlar Allah'ı tekleştirmeye davet et. Tek Allah'a ibadet etmeye davet et. Ve benim de Allah'ın Resulü olduğumu onlara anlat. Ona davet et. Ve anlat ki ben Allah'ın gönderdiği sonuncu hak Resulüm. Hak peygamberim. Hak elçiyim. Benden sonra peygamber yok. Benden sonra Resul yok. Ve benim getirdiğim şeriat tüm şeriatları nesh eder, hükümden salar. Onların üzerine de vacip olan benim şeriatıma amel etmeleridir. Ve bu yüzden de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh anlatıyor ki onların da üzerine vacip olan tüm Hristiyan ve Yahudilerin üzerine vacip olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına tabi olmaktır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sekaleyne tüm insan ve cinlere gönderilmiştir. Önceki peygamberler yalnız kendi kavimlerine gönderirlerdi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlara gönderilmiştir. Bir hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor. "Utiitu hamsen lem yu'tahunna ahadun min el-enbiya qabli." Bana 5 şey verildi. Benden önceki peygamberlerin hiçbirisine bu verilmemiştir. "Nusirtu bir-ru'b." Ben korkuyla kalebe çaldım. Bu hadis ne meanı, bunun meali ne? Yani Müslümanlar kafirlerin üzerine hücuma geçerse dövüş başlamamıştan önce Allah kafirlerin kalbine korku salar. Kafirler Müslümanlardan korkar. Bu izzet ne zaman oluyor? Biz dinimizden yapıştığımız zaman, dinimize amel ettiğimiz zaman inşallah bu izzet kaydıyor. Ama günümüzde kafirler Müslümanlardan korkmuyor. Aslında Müslümanlar eziyorlar. Sebep ne? Müslümanların dinlerinden uzak düşmeleridir. 1,5 milyar Müslüman var yeryüzünde. Onun kaçı namaz kılıyor? 500 milyonu namaz kılıyor mu? Kılmıyor mu? 1 milyarı nerede? Hala ben namazı konuşuyorum. Nerede borucu? Nerede zekatı? Nerede haccı? Nerede başka amelleri? Yok. Hangi nasırdan, hangi yardımdan konuşuyoruz o zaman? Kendimizi ıslah etmedikçe, dinimizden yapışmadıkça, dinimize amel etmedikçe yardım gelmez. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıyor? اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ. Siz Allah'a yardım edersinizse Allah da size yardım eder. Allah'a yardım nasıl oluyor? Onun dinine amel etmekle olur. Sen Allah'ın dinine amel etmezsinse yardım da gelmez. Kendimizden başlamamız gerekir. Birinci kendimizi ıslah etmemiz gerekir. Sonra ailemizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı, akrabalarımızı, etrafımızda olanları, köyümüzde olanları, şehrimizde olanları, memleketimizde olanları anlatıyoruz. Bu şekilde davet etmemiz gerekir. Herkesin kendimizden başlayarak herkesin ıslah olması için çalışıyoruz. Bu olmazsa Allah'ın yardımı gelmez. Bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dini de davet usulü de bu. İnsanlara da bunu anlatmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh bunu öğretiyor ki insanlara benim Allah'ın hak Resulü olduğumu anlat. Onların üzerine düşen şey benim şeriatıma tabi olmaktır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste, hadisin şahına dönürüm de bana 5 şey verildi. Benden önceki Resullara verilmedi. Birincisi korkuyla bana yardım olundu. İkincisi yeryüzü benim için mescid oldu. Benim ümmetimden her bir kez namazın vakti nerede gelirse orada namazını kılabilir. Camilerde namaz kılma şart değil yani. Ama bundan önceki ümmetlerde kiliselerde ibadet etmeleri gerekirdi. Başka yerde ibadetleri geçerli değildi. Ama bir Müslüman sahrada olursa, namaz vakti gelirse orada abdestini alır, su bulamazsa teyemmüm ederek orada namazını kılır. Yeryüzü bizim için mescid edildi. Üçüncüsü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki bana şefaat verildi. Bana şefaat verildi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de biz öten sohbetlerimizde birkaç şefaatinden tanıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaatül uzmanın sahibidir. Büyük şefaatin sahibidir. Tüm ümmetlere şefaat eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olur. Onlarca yüzlerce hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini anlatmıştır. Ve bu şefaate en haklı olan insanlar da halis kalpten La ilahe illallah kelimesini, kelime-i tevhidi söyleyip onu amel edenlerdir. Ve dördüncüsü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki bana ganimetler halal edildi benim ümmetime. Bizden önceki ümmetlere ganimet haram olmuştur. Cihatta elde edilen ganimetleri bir yere toplardılar. Göğden bir od gelirdi, onu yakardı. Onların götürmesi haram idi. Ama Allah Teala bu ümmete halal kırmıştır. Ve beşincisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki her bir peygamber kendi kavmine gönderiliyordu. Ben ise bütün insanlara gönderildim. Şahit olan yerisi de bu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberdir. Ona göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde nefsim adında olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten herhangi bir Yahudi ve Nasrani benim ismimi duyar ve bana iman getirmezse, bu şekilde ölerse o cehennem ehlindendir. Her bir Yahudi ve Hristiyan üzerine düşen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etmek, onun şeriatına tabi olmaktır. Bunu yapmazsa kafir olarak ölür. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh bunu anlatıyor. İnsanları bu kelimeye davet et. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimesine davet et. Fe inhum ata'uke lizalik fe a'limhum en Allah iftarada aleyhim hamse salavatin fi kulli yevmin ve leyle. Onlar senden bunu kabul ederlerse, Müslüman olurlarsa, kelime-i şehadeti söylerlerse, onlara anlat ki Allah onları üzerine bir gün ve gece erzinde 5 vakit namaz kılmayı farz etmiştir. Bu hadisin iç faydası ne, iç anlamı ne? Eğer kabul etmezlerse onlara namazı anlat söylüyor mu? Hayır. Eğer onlar La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimesini kabul etmezlerse onların kelime-i şehadetinin kabul etmemeleri halinde onların namazlarının hiçbir faydası yok. Onlara namazı anlatma. Namazı ne zaman anlatıyorsun? Tevhidi anlayandan sonra. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah şehadetini söyleyenden sonra. Bir Yahudi ve Hristiyanın kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti söylemeden namaz kılmasının bir faydası var mı? Hayır, asla yok. Onun üzerine vacip olan birinci kelime-i tevhidi söylemesidir. Bu da Müslümanlara, davetçiye hangi faydanı veriyor? Davette en önemli şeylerden başlıyorsun. Davette birinci başlaması gereken tevhiddir. İnsanlara tevhidi anlatırsın. İnsanlar kalbinde tevhidi ekipsin. İnsanları Rablerine bağlarsın. Kalpleri Allah'a bağlanır. İstedikleri zaman ona dönürler. Ondan yardım isterler. Bazı insanlar daveti ahlaktan başlar. Ahlakın dinde yeri büyük. Ama bir insanın güzel ahlakta olması ama onun tevhidinin olması olmaması, o ahlakın ona faydası var mı? Hayır, faydası yok. Ne kadar iyi ahlakta olursa olsun, o Rabbi ile güzel ahlakta olmazsa, yani onun tevhidini, tek Allah'lığı kabul etmezse, Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellemle güzel ahlakta olmazsa, onun peygamberliğini kabul etmezse, onun insanlarla güzel ahlakta olmasının ne faydası var? Hiçbir faydası yok. O yüzden de davette tedric lazım. Tedricen ilk önce tevhidi anlatırsın. Kabul ettikten sonra sen onlara namazı anlatırsın. Namazın vacipliğini anlatırsın. Namazın da dinde yeri büyüktür. İslam'ın ikinci rükünüdür. İnsanın yaptığı emellerin ilkidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde namaz dinin direğidir anlatıyor. Direksiz bir ev olar mı? Direksiz bir ev gördünüz mü? Asla. Direği olmayan ev ne oluyor sonda? Dağlar biter. Namazsız Müslüman da böyle. Namazsız Müslüman nasıl oluyor? Bir Müslüman namaz kılmazsa, İslam'ın en birinci vacibi olan, farzı olan namaz yapmazsa, onun halı nasıl olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza insanları Mekke döneminden çağırmış. Namaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de farz olmuştur. Yer üzerinde değil, 7 kat semanın üzerinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a kalktığı zaman Miraç'ta Allah Subhanahu Teala ile kelimeleşmiş. Allah Subhanahu Teala hiçbir melek vasıtası olmadan ona 5 vakit namaz kılmayı, onun ümmetine 5 vakit namaz kılmayı farz etmiştir. Bu da namazın dinde mekanını anlatıyor. Başka emeller kimin? Yer üzerinde değil, 7 kat semanın üzerinde, inde sidratil munteha, sidratil muntehenin yanında namaz farz olmuştur. Bir Müslüman da bunun namazın dinde değerini bilmeli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayanları korkutarak söyler ki, bizimle kafirler arasındaki fark namazdır. Onu terk eden küfür etmiştir. Allah Subhanahu ve Teala bazı insanların cehenneme düşme sebebinin ilk önce olarak namaz olduğunu anlatıyor. Fi cennetin yetesaelun anil mujrimin ma selefakum fi sakar. Cennet ehli cennetten cehennem ehlini seslerler. Onlardan sorarlar. Sizin cehenneme düşmemenizin sebebi ne? Ne yüzden siz cehenneme düştünüz? قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Söylerler ki biz namaz kılanlardan değildiz. Namaz kılmamak insanı cehenneme salan en başlıca sebeptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kuldan kıyamet günü ilk sorulan emel namaz olur. Namazı kabul olarsa başka amelleri de ondan kabul olar. Namaz kabul olmazsa başka amelleri de kabul olmaz söylüyor. Ona göre de namazlarına Müslüman dikkatli olmalı. Vaktinde cemaatle kılmalı. Cemaatle farzlarını cemaatle kılmalı. Namazları bilerekten kazaya bırakmamalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüm yatağında olduğu anda bile sahabelere namaz anlatıyor. Son anında ne söylüyor? As-salâ, as-salâ ve mâ melekat eymânukum. Size namazı tevsiye ederim, size namazı tevsiye ederim, size elinizin altında olan insanları tevsiye ederim söylüyor. İnsanlar namaz kılıyor, herkes namaz kılıyor. Namaz kılmayan bir kez yok. Onunla böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne söylüyor? Size namazı tevsiye ediyorum. Niye? Namazın dinde büyüklüğüne göre, onun dinde mekanına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima insanlara namazı anlatmıştır. Hastalığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baylardı. Kendine geldiği zaman ilk sorduğu sual Müslümanlar namazını kıldı mı diye sorardı. Subhanallah. Sahabeler ya Resulallah sen bu halindasın. Onunla böyle yani namaza nasıl dikkatli olmuş? Müslüman böyle olmalı. Ona göre Muaz radıyallahu anh'a anlattığı zaman senin insanları davet ettiğin ilk şey onlara gün erzinde 5 vakit namaz kılmak farz olduğunu anlatmaktır. Bu da namazın 5 vakit olmasına bir delildir bu hadis-i şerif. Bazı insanlar 3 vakit kılarlar, batıl itikadlı olan insanlar 3 vakit kılarlar. Bu da onların batılla üzerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine karşı çıkmalarına bir sübuttur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana anlatıyor ki 5 vakit kıl, sen 3 vakit kılıyorsun. Müslüman bunu nasıl yapıyor? Bu Allah'ın dininde değiştirmektir. Allah'ın dininde tahrif yapmaktır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki sana onlar namazla da itaat ederlerse, senden namazı da kabul ederlerse onlara zekatı anlat. Zekat onların varlarından para sahiplerine götürülür, kasıplarına dağıtılıyor. Bu hadiste de burada da büyük faydalar var. Birincisi, namaz anlatandan sonra insanlara zekatı anlatırsın. Namaz kılmayan bir insana zekatı anlatarsınsa senden zekatı kabul etmez asla. Çünkü insanların kalbi paraya bağlı. Paranı seviyor. Paranı seven insan Rabbine secde etmemiş o paranı çıkaramaz. Allah için veremez. Zorluk duyar bu yolda. O yüzden de sen namazı anlattıktan sonra onlara zekatı anlatırsın. Söylüyor ki onun para sahiplerinden götürürler, kasıp fukaraya dağıtırlar. Bu da ne anlamı, yani anlamına geliyor? Fakir fukaranın üzerine zekat vacip değil. Zekat varlıların, imkanı olan insanların, parası olan insanların üzerine vacip. O da çok az bir hisse. 1/40. %2.5. Hiçbir şey yani, subhanallah. Zekatın da dinde yeri büyüktür. İslam dini zekata büyük önem vermiştir. Ve Allah subhanahu teala zekat vermeyenleri şiddetli bir azapla müjdelemiştir. وَالَّذ۪ينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ. O kesler ki altın gümüş toplarlar, Allah yolunda ondan harçlamazlar, onları şiddetli bir azapla müjdele. Subhanallah. Şiddetli bir azapla müjdele. Bakın, bu da zekatın dinde büyük yer tuttuğunu gösteriyor. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de daima namazla zekatı beraber getirmiş. Zikrini beraber vermiştir. Onları beraber zikretmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor ki onu varlarına götürüp kendi kasıplarına dağıtıyorsun. Bak, burada bir fayda da var. Bunu bazı alimler fayda olarak çıkarmış. Bu da fıkh mezheplerinde farklı görüşleri bulsa da fark etmez. Yani bunu fayda olarak söyleriz. Yani bazı alimler buradan fayda çıkarmışlar ki bir varlığı zekatını kendi şehrinde, kendi memleketinde dağıtması daha iyidir. Mesela sen memleketinde çıkardığın paranı burada dağıtman o kadar da iyi değil yani. Bakın ya, sen burada istiyorsun ki faziletli bir yer, mukaddes bir yer, ama senin orada çıkarman daha iyidir. Orada olan ihtiyaclara vermen daha iyidir. Başladığın zaman zekata kendi akrabalarından başlarsın. Onlara verirsin. Onlar bittikten sonra komşularına verirsin. Komşulardan sonra köyende olanlara verirsin. Sonra şehrinde olanlara verirsin. Onlar da yoksa, ihtiyaç olan yoksa memleketinde olanlara verirsin. Sonra o zaman senin memleketinde ihtiyacı olan bir insan olmazsa o zaman başka yerde vermen daha iyi olur. Yani bu, yani insan zekatını başka bir yerde verirse onun zekatı geçerli. Burada problem yok. Yani konu bu konu değil. Yani hangi emelin daha üstün olmasıdır konu. Müstehep olan hangi? Müstehep olan o ki senin kendi memleketinde çıkarmandır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki bunlar senden zekatı da kabul ederlerse وَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ. Onları mallarının iyilerini götürmekten çekin. Zekat yığan insan geliyor mesela koyunlarının yanına. 40 koyuna biliyorsunuz bir koyun farzdır zekatta. Koyunun içerisinde en iyisini götürüyor. Bu yasak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasak etmiştir. Zekatta malın ortası götürürler. Ne en iyisi götürülmez, ne de en kötüsü çıkarılmaz. Zekat veren insan da en kötüsünü çıkarmamalı. Verdiği zaman kendi nefsi isterse en iyisini verebilir. Ama zekat yığan insan en iyisini götüremez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki onların malların en nefsinden, en iyisinden çekin. Götürme. Çünkü insanların kalbi mallarına bağlı. İyi mala daha çok bağlanıyor o insan. Onun kalbini kırmış olursun. Korkudan sana bir şey söylemez. Ama sen bununla ona zulüm etmiş olursun. O yüzden de bu zulüm olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Mazlumun duasından kork. Mazlumun duasından kork. فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ. Bil ki Allah'la mazlum arasında bir hicap yoktur. Bir perde yok. Onun duası kabuldur. Bir hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyler ki üç kesin duası reddolunmaz. Üç kesin duası kabul olar. Mazlumun duası, misafirin duası, bir de anne babanın evladı için ettiği duadır. Bunlar kabul olan dualardır. O yüzden de insan kime de zulmetmekten çekinsin. Allah Subhanahu Teala hadis-i kudüste şöyle anlatıyor. Ya ibadi inni harramtu zulme ala nefsi ve cealtu beynekum muharrama فَلَا تَظَالَمُ Ey kullarım, ben zulmü nefsime haram ettim. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulüm etmeyin. Allah subhanahu teala tüm zulümlerin, zulmün her türünü haram kılmıştır. Bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اَظُّلْمُ ظُلُمَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Zulüm etmek, kıyamet günü insanı karanlığa sokan bir emeldir. İnsan için zulümettir, karanlıktır söylüyor. El-Muslim, ahul-Muslim, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslüman, Müslümanın arkadaşıdır. فَلَا يَظْلِمُهُ Ona zulüm etmez. وَلَا يَحْقِرُهُ Onu tehkir ederek ona kötü bakmaz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Müminler kardeştiler. İslam Müslümanların müminlerin kardeşliğini beyan etmek için, bütün Müslümanların İslam'da haklarının beraber olduğunu anlatmak için gelmiştir. Kimlerin ise kimlerden üstün olduğunu değil. Bir tabaka üstün, bir tabaka alçak, böyle şeyler İslam'da yok. Allah ve Resuluna iman getirip Allah'a secde eden, ona ibadet eden her bir Müslümanın İslam'da hakkı aynı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vida hutbesinde Müslümanlara onu anlatıyor. Arap'ın Arap olmayandan hiçbir üstünlüğü yoktur. Yalnız takva istisna olmakla. Takva sahipler üstündür. Bu konuda da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de inna akramakum indallahi yetkakum. Allah katında sizin en hürmetliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır. Takva sahiplerinizdir diye anlatıyor. İnsanın üstünlüğü onun takvasına göredir. Takvası artı olarsa, daha büyük olarsa, daha çok olarsa, onun da üstünlüğü o kadar çok olar. Ama onun parasına göre İslam'da üstünlük yok. Onun vazifesine göre İslam'da hiçbir üstünlüğü yok. Benim filan vazifem var, filan kadar param var diye ben filan ibadetleri yapmayabilirim. Böyle şey İslam'da değil, yoktur. Yahut İslam'ın hükümleri bana ait değil. Böyle şeyler İslam'da yoktur. Tüm insanlar İslam'da beraberdir. Bu yüzden de Müslüman, Müslüman arkadaşlarına zulüm etmemeli. Zulümden sakınmalı. O zulümün de alimler üç kısmını kaydetmiş, söylemişler. Zulüm üç kısma bölünüyor. Birincisi en büyük zulümdür. Bu da Allah'ın hakkında olan zulümdür. Allah subhanahu wa ta'ala اَلَّذِينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُ اِمَانَهُمْ بُظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْرُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ O kişiler ki iman getirirler ve imanlarını zulümle karıştırmazlar. Onlar için dünya ve ahirette emin amanlık ve hidayet vardır. Söylüyor. Bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman bu ayet sahabelere zor geldi. Onlar ya Resulallah bizden hangi birimiz zulüm etmiyoruz? Hangi birimiz kendimize zulüm etmiyoruz diye soruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki bu ayette kastolunan zulüm sizin zannettiğiniz zulüm değil. Siz Luman aleyhisselamın oğluna nasihatini duymadınız mı? İnne zulme le şirkun azim. İnne şirke le zulmun azim. Hakikaten şirk, Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür. En büyük zulüm Allah'a ortak koşmaktır. Zulümün birinci kısmı bu. Allah'ın hakkında zulüm etmek. Allah'la beraber başkasına dua etmek, Allah'la beraber başkasını çağırarak ona secde etmek, Allah'tan başkasına kurban kesmek, Allah'tan başkasına yemin etmek, Allah'tan başkasına nezir vermek, bunlar Allah'ın hakkında olan zulümdür. Bu en büyük zulümdür. Müslüman ondan sakınmalıdır. Zulümün ikinci kısmı, bir insanın, bir Müslümanın bir Müslümana ettiği zulümdür. Müslüman zulümden uzak durması gerekir. Müslüman arkadaşlarına karşı zulüm etmemesi gerekir. Bu konuda da biz ayet ve hadisleri söyledik. Hatta neyinki Müslümanlara? İslam dini kafirlere bile zulüm etmeye bize yasak etmiştir. Biz onlardan hakkımızı talep ederiz ama onlara zulüm etmeriz. Neyinki kafirler? Hatta İslam dini hayvanlara karşı zulüm etmeyi yasak etmiştir. Biliyorsunuz. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor ki bir kişi bir keçisini hapsetmiş. Bu kedini su vermemiş, yemek vermemiş. Bu yüzden ölerse o kedi, o insan cehennem ehlindendir. Hayvanlara zulmetmek dinimizde yasaktır. Bu hakta kaç hadisler vardır. Dinimiz hayvanlara zulmetmeyi yasak etmişse bir Müslümanın, bir Müslümana zulmetmesi nasıl oluyor? Ve zulmün üçüncü kısmı da Müslümanın kendine zulmetmesidir. Kendi kendine zulmetmesidir. Bu da nasıl oluyor? Bir Müslüman asilikler yapmakla kendine zulmetmiş olur. Günahlar yapmakla kendine zulmetmiş olur. Allah'ın vaciplerini yerine getirmemekle, vaciplerden kaçmakla yahut haramlar işlemekle kendine zulmetmiş olur. Yahut kendine ezem vermekle zulmetmiş olur. Mesela bazı insanlar dinde, İslam'da olmayan şeyleri yapıyorlar. Bununla Allah'a ibadet ettiklerini zannediyorlar. Mesela söyler ki ben bir hafta yemek yemem. İslam dininde böyle ibadet mi var? Asla yok. Bir hafta bir şey yemem söyler. Bununla ben Allah'a yakınlaşırım söyler. Bu kendine zulümdür. İnsanın kendine yaptığı bir zulümdür. Yahut bir insanın söyler ki ben yeryüzünde gezmekten haya ediyorum. Ben yerin altında yaşamak istiyorum. Yer üzerine çıkmaz. Bazı insanlar bu şekilde anlıyor. Dini bu şekilde anlıyor. Yani bu kadar Müslümanlar anlamamış bu anlıyor. Söyler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yer üzerinde değil, yerin altında, ben de yerin altında olmam gerekir. Ben yerin üzerinde gezemem. Akıl yok bu insanda subhanallah. Akıllı olan bir kez bunu söyler mi? Yani sahabeler bunu anlamadılar. Sen mi anladın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra hiç kimse yerin altına girmedi sahabelerden. Yerin içerisine girmedi ki yok Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yerin üzerinde değil biz olmalıyız. Bunu yapmadı. Sen onlardan daha çok mu ilimli oldun? Daha çok mu bildin? Bu da insanın kendine yaptığı zulümlerdendir. Müslüman tüm bu zulümlerin hepsinden uzak durması gerekir. Bunun hepsinden kaçması gerekir. Her bir şeyin hakkını vermesi gerekir. Müslümanın üzerine vacip olan da budur. Allah'ın buyurduğu hükümleri yerine getirsin. Allah'ın vaciplerini etsin. Haramlardan yasak dursun, uzak dursun. Yasaklardan kaçsın. Allah'ın hadlerini aşmayın. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ Kim Allah'ın hedlerini aşarsa artık nefsine zulüm etmiştir diye anlatıyor. Allah subhanahu wa ta'ala isterim ki bizim ibadetlerimizi kabul etsin. Bizi affeden kullarından etsin. Bizi hacımızı, ümremizi, ibadetlerimizi kabul etsin. Namazlarımızı kabul etsin. Bizi memleketimize salamet şekilde dönenlerden etsin. Bizi ümmete faydalı insanlardan etsin. Bizi bağışlanan kullarından etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olanlardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala isterim ki bizim onun cemalına, onu görmeyi bize nasip etsin. Eşhedü en la ilahe illallah ve estağfuruke ve etubu ileyk. Sualı olanlar varsa inşallah sorursunuz. Yani dersin sonunda biz söyledik ki dersin sonunda 5-10 dakika namazdan önce vakit ayırırız. Sual olanlar, yani dersle ilgili, hacla ilgili başka konularda bir sual olanlar olursa sorarsınız. Bildiğimizi anlatarız. Bilmediğimizde inşallah sorarız. Tekrar sonraki derslerde anlatarız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le sahih hadise geliyor ki bir Müslüman 40 gün bir camide ilk tekbire çatarsa, herhangi bir camide 40 gün namazını, 200 vakit namazını ilk tekbir, yani tekbiratül ihrama çatarsa onun için iki berayet var. Onun için iki bir hilas yolu var, nicat var. Cehennem odundan berayet, bir de nifaktan berayet var. Sahih hadiste bu geçmiş. Yani bu fark etmez. Mescid-i Nebevi'de memlekette olan camide fark etmez. Her bir yerde kılarsansa 40 gün ardıcıl olarak ara vermeden 40 gün 5 vakit namazın hepsini cemaatta ilk tekbire çatarsınsa, tekbiratül ihramla imam Allah-u Ekber diyerek başladığı zaman sen de başlarsınsa, sen bu sevabı kazanırsın. Senin için cehennem adından berayet, bir de nifaktan berayet var. Ama 40 vakit namazı benim camimde kılma hadisi, bu hadis hadis alimleri tarafından ittifakla zayıf olarak kabul edilmiştir. Hadis alimlerinden hiç kimse bu hadisin sahih olduğunu söylememiştir. Bel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin camisinde namaz kılmak başka camilerde namaz kılmak gibi değil. Bu camide namaz kılmak başka camilerden 1000 kere daha faziletli. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde anlatıyor, benim camimde namaz kılmak Kabe istisna olmakla tüm camilerde namazlardan 1000 defa daha üstün, daha hayırlı söylüyor. İster bu farz namaz olsun, ister nafile namaz olsun. Senin burada kıldığın her bir farz, memleketinde kıldığın 1000 farz kadardır. Her bir nafile 1000 nafile kadardır. Her bir cuma 1000 cuma kadardır. Allah'ın lütfi, rahmeti büyüktür. Subhanallah. Ama o şekilde 40 vakit namaz hadisi ise hadis alimleri tarafından zayıf olmuştur. İsnadında, hadisin isnadında zayıf ravilerin olduğu için hadis sahih olmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde anlatmış ki 3 vakit var ki o kerahat vaktlardır. Gün doğarken, gün zavala çatarken, bir de gün batarken. Müslüman bu vaktlarda farzdan başka namaz kılamaz. Yani gün doğarken namaz kılma şeytanın secde eden vaktidir. Bu zaman secde yapılmaz. İnsan bekler, duha vakti, işrak vakti girdikten sonra namaz kılar. Aynı şekilde öğle namazına 1,5 saat kalmış, 40 dakika kalmış, artık zeval vakti söylenilir. Öğle azanına kadar bu zaman namaz kılınmaz. Beklersin. Aynı şekilde ikindi namazından sonra gün gruba inen zaman, akşam namazına yakın bir vakitte, bu vakitte de namaz kılınmaz. Yasak vakitler. Müslüman bunu bilmesi gerekir. Yani bu da Müslümanların bilmemesinden ileri gelen bir şey. Yani bu bilerekten yapmıyor yani. İnşallah Müslümanlar bir şeyi bilebildiği zaman bizim güzel zennimiz arkadaşlarımızdan o ki bunu bilmemezlik üzerinden yaparlar. Ya bizim de üzerimize düşen bunu anlatmak ki bu yasak vakitlerde namaz kılınmaz. Farz namazı istisna. Yani bir insan uykuda olarsa mesela kalktığı zaman artık ikindinin vaktinin çıktığını görer, çıkmaya yakın olduğunu görer. Yani akşam namazına yakın bir vakti olduğunu görer. Kerahet vakti olur. O zaman ona söylemez ki yani kılma. Hayır. Onun kılması vaciptir. Kerahet vakti olursa bile farz namazını kazaya bırakmamak için kılması vaciptir. Yani bu kerahet vaktinde hangi namazlar kılınmaz? Nafile, sünnet namazları kılınmaz. Biz geçen sohbetlerimizde anlattık. Kaza namazları konusunda bizim hacılarımız sordu da bu konuda anlattınız da. Yani bu şekilde yani hacıların yapması, mesela bir insan 30-40 sene ibadet etmemiş, sonra tövbe ederek namaza başlamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki tövbe özünden önce her şeyi siler, aparar. Sen tövbe ettinse inşallah Allah senden o namazları sormaz. O yüzden de sen kendini zorluğa salma. 30-40 senenin namazını, kazasını kılma. Bunun evzine sen nafile namazları kıl. Bu daha iyi olur. Mescid-i Nebevi mübarek bir yer, nafile namazlar kıl. Aslan sen hatta kazalarını kılma istesen bile kazaları bitirebilir misin? Hayır, bitiremezsin. 30-40 senenin kazasını ne zaman bitirirsin? Bitiremezsin, bu ne anlama geliyor? Demeli sen onda, sen kendine bunu vacip edersinse, demeli sen ona göre sorumlusun. O birinin kılmadığı namazlara göre sorumlusun. Hayır. Bir namaza göre sen sorumlu olmaktan korkursun. Bu gün yüzlerce, binlerce namaza göre nasıl olur? O yüzden de bil ki, tövbe ettin mi, sen tövbe edenden sonra kıldığın namazları koru, her namazı vaktinde cemaatle kıl, inşallah Allah geçmişte olanları affeder. Afallah amme selef. Allah geçmişte olanları affeder. İnşallah yarın da yine burada akşam namazından sonra sohbetlerimize inşallah devam ederiz. Yani hacı arkadaşlarımıza söylersiniz inşallah. Bu izinle alakalı biz bu sene geciktiz de izin buranın Din İşleri Bakanlığından İçişleri Bakanlığından izin için biz artı 6 ay önce biz müracaat ettik. Yani biz diyen de yani buranın Mescid-i Nebevi'nin idaresi bu hakta hitap yaptı. Yani bu cevap bir hafta önce geldi. Çok geç geldi yani. Gelen günü de biz başladık. Yani beklemediniz. İnşallah gelen sene her sene de artık izine ihtiyaç olmadığı için inşallah Zilkade'nin 15'inden Muharrem'in 15'ine kadar 2 ay her sene hac dersi, hac döneminde inşallah Mescid-i Nebevi'de bu dersler olur inşallah. Öyle yani bir insanın kendi ümre yaptıysa ondan sonra başkası yaptılar insanda iki şartı var. Yani kadir olmaması, gelebilmemesi bir hafta bu dünyada olmayan vefat etmiş bir insanın evezine yapmaz. Yani sağ cavan olan bir insanın evezine ümre yapılmaz. Yani onun için de senin mikat dışına çıkman yani mikata gitme yani ihramı giyiniyorsun mikatta niyet etmem gerekir. Yani Mekke'de ha, öyle o şekilde. Mesela geliyorsun seyil mesela Mekke'de olan seyile gidiyor. Şeyde bu Taif mikatına gelirsin. Orada niyet edersin gelirsin yani bu şekilde. Ha öyle şekilde sonra ömrü yaparsın. Yok. Nafileni her zaman kılabilirsin. Kaza namazını o kaza namazı ki yani bir namaz değil, iki namaz değil, binlerce namaz. Bunu sen bitiremezsin. Bu senin için zorluktu. Bu yüzden de sen nafilelere çok yerleri nafilelerle doldur. Allah'a tövbe et. Ol ki olmuş da geçmişte olanlara tövbe et ve çoğunu nafilelere çokart. Ama bugün günümüzde mesela birden bir namazın kazaya giderse uyudun, uykudan gez durdun, namaz kazaya geldi. Yani onu bırakma. Onun kazasını kırman gerekir. Ama ben yani hangi kazaları söylüyorum? Yani geçmişte olan, gençlikte olan kazaları söylüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Arafa günü Cuma'ya düşmüş. Bu bir fazilet. Yani iki tane bayram bir günde toplaşmıştır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun nasıl hac olduğunu, Hac-ı Ekber olduğunu bize söylememiş ki Cuma'ya düştüğü zaman Hac-ı Ekber oluyor, Cuma'ya düşmediği zaman Asfar oluyor. Aslında İslam'da Hac-ı Ekber deyilende bizim yaptığımız hac kastolunur. Hac-ı Asfar ise ümredir. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.